içmeyen bu tepkileri hiçbir fayda, hiçbir çözüm getirmez. Zaten bu tür kimseler ağlayıp dert edindikleri kimselerin sorunlarına çözüm bulunmasından daha çok onlara üzülmekten zevk alırlar. Bilinç hatlarında duygusallığın karanlık halini yaşamak nefislerinin daha çok hoşuna gider. Karamsarlık, umutsuzluk, acı, keder, bunalım gibi vasıflar cehenneme özgüdür. Ancak dünyada şeytanın duygusallıkla saptırdığı kimselere bu gibi rahatsız edici duyguların çekici gelmesi de oldukça ilginçtir. Ayrıca bu konunun önemli bir yönü daha vardır. Televizyon karşısına geçip hiçbir şey yapmadan gözyaşı döken insanlara, bu kişiler için bir şeyler yapmaları teklif edilse değişen bir şey olmaz. Duygusal kişiler, benim yaptığımdan ne olur, ben tek başına ne yapabilirim ki gibi bahanelerle konudan sıyrılmaya çalışırlar. Duygusal insanlar etraflarında meydana getirdikleri olumsuz hava neticesinde olayları karmaşık ve çözümsüz gibi gösterirler. Bunun sonucunda kendileri gibi çevrelerindeki kimseleri de karamsarlığa ve ümitsizliğe sevk ederler. Bunların yanı sıra pek çok güzel ahlak özelliği de duygusallık içinde yaşandığında bu güzelliğini kaybeder. Hatta son derece tehlikeli bir yön kazanır. Örneğin şefkat, Allah'ın Kur'an'da teşvik ettiği üstün bir ahlak özelliği olmasına rağmen, duygusal bir kişinin yaklaşımıyla şefkat zalim bir kimseye acıma şekline dönüşebilir. Dolayısıyla duygusal kişi zalim birinin yaptıklarını hoş görme, zulmüne rıza gösterme gibi yanlış şekilde şefkati uygulayabilir. Bu bakımdan akıllı bir insan için duygusallığa ait hiçbir üslubu, hiçbir tavrı ve mantığı makul görmek mümkün değildir. Çünkü bu tür bir zihniyet içte barındırıldığı sürece duygusallığa ait eylemler ortam ve şartlara göre çok daha ciddi boyutlarda görülebilir. Ancak burada hassas ve duyarlı olmakla duygusal olmak arasındaki farkı da ayırmak gerekir. İçli, duyarlı, mülayim olmak, Allah'ın Kur'an'da peygamber özelliği olarak vurguladığı üstün özelliklerken, duygusallık Kur'an'da tarif edilen ahlakın tam tersidir. Müminler duygusal değildir, ancak duyarlı ve insancıl kimselerdir. Diğer bir deyişle, hem üstün akıl sahibi, itidalli kimselerdir, hem de insani yönleri son derece kuvvetlidir. Nitekim asıl meziyet de kişinin bu özellikleri bir arada barındırabilmesidir. Allah, Hud suresinin 75. ayetinde, İbrahim peygamberin bu güzel ahlakından, "Doğrusu İbrahim, halim ve gönülden Allah'a yönelen biriydi," diye bahsetmektedir. Hüzün, umutsuzluk, mutsuzluk, karamsarlık gibi olumsuzluklar duygusallık olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla bu olumsuzlukları şefkat, sevgi, merhamet, fedakarlık gibi pek çok güzel ahlak özelliğini kapsayan duygulu olmakla kesinlikle karıştırmamak gerekir. Unutulmamalıdır ki duygusal insanlar bir kişiye sadece acır, onu içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak, sorunlarına çözüm bulmak için hiçbir girişimde bulunmazlar. Ama Allah'ın emrettiği duyarlılığa sahip bir insan, acıma hissettiği kişilere yardım etmek için elinden geleni yapar, sorunlara çözüm arayıp bulur, insanları zor durumdan uzaklaştırmak için gereken tedbirleri de alır. Gerçek şefkat ve sevgi de işte budur. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Her insan sevgi, şefkat, merhamet, korku gibi duygularla birlikte yaratılmıştır. Bu duygulara sahip olmak insani bir özelliktir. Burada vurgulanmak istenen nokta ise bir insanın sağlıklı ve dengeli bir ruh haline sahip olabilmesi için bu duygularını imanı ve aklıyla kontrol altında tutması, yönlendirmesi gerektiğidir. Örneğin sevgi insana en başta onu yoktan var eden, kendisine hesapsız rızık ve nimet veren Allah'a karşı duyması için verilmiştir. Sevginin daha sonra da Allah'ı seven ve Allah'ın da kendilerini sevdiği kimselere yani müminlere karşı yöneltilmesi gerekir. İnsanlara karşı yöneltilen sevgide ölçü, kişinin Allah'a olan yakınlığı, Allah'ın sınırlarını korumada gösterdiği titizlik, Allah korkusu yani takvasıdır. Bir başka örnek olarak öfke duygusunu verebiliriz. Öfke, haksızlık ve adaletsizlik durumunda ya da Allah'a ve dine karşı gösterilen düşmanlıklara karşı duyulabilir. Öfke, zulümlere karşı müminlerin sorumluluk ve hamiyet hislerini uyaran, harekete geçiren bir duygudur. Fakat müminin hamiyet hislerinin harekete geçmesi her zaman akıl, itidal ve güzel ahlak çerçevesinde gerçekleşir. Hiçbir zaman mümin adalet ve merhametten uzaklaşmaz. Mümin öfkesine kapılıp haksızlığa karşı haksızlık, zulme karşı zulümle cevap vermez, adaletsizliğe sapmaz. Böyle yapması Kur'an'da yasaklanmıştır. Duygularıyla davranan insansa kimi zaman kendi menfaatini engelleyecek çok basit bir konuda bile büyük bir öfkeye kapılabilir. Olaylar bazen insanların kendi istekleri doğrultusunda gelişmeyebilir. Böyle bir durumda duygusal bir insan kendi arzu ettiği şeyi yapmadığı için ani bir kızgınlıkla hareket edebilir. İçindeki öfke sebebiyle hiç umulmadık bir anda muhakeme ve yargısı tamamen kapanıp fevri hareketler gösterebilir. Duygusal insanların çoğunlukla eli kolu bağlı oturan, sadece ağlamakla yetinen, yakınıp şikayet eden ama bu yakınmaları, rahatsızlıkları sadece sözde kalan kişiler olduklarına şahit oluruz. Örneğin bir yakınının kaza geçirdiği haberini alan bir insanı düşünelim. Duygusal bir insan, bunda mutlaka bir hayır olduğunu, ardından da nasıl yardım edebileceğini düşünmez. Bunun yerine genellikle ağlamaya başlar, bayılmaya kalkar. Sağlıkla ilgili gerekli tedbirler alınmış mı, doktor ilaç durumu yeterli mi gibi akılcı sorular sormak yerine, bizzat kendi teselliye, yardıma muhtaç konuma düşer. Veya yanında birinin aniden fenalaştığını görür. Ama bu kişiye ilk yardımda bulunup ambulans çağıracağına, telaşlanmaya, panik yaratmaya, hayıflanmaya, şuursuz ve akılsız tepkiler vermeye başlayabilir. Kendisinden olanları anlatması istendiğinde de olayı aktaramaz. Kısacası, yaşadığı duygusallık onu aklını kullanamaz hale getirir ve bu kişiyle tüm bağlantı kesilir. Ya da kendisinin önemli bir rahatsızlığı vardır. Ancak bunu bildiği halde, doktora gittiğinde ciddi bir hastalık teşhisiyle karşılaşacağını, böyle bir durumda da korkup üzüleceğini düşünerek hastalığının şikayetlerini umursamaz. Akılcı davrandığında alabileceği tedbirleri görmezden gelerek hastalığını tedavi ettirme fırsatını yitirebilir. Duygusal kişilerin gerçekçi olmayan çıkarım ve mantıkları da son derece ciddi ve hayati sonuçlar doğurabilmektedir. Neticede bu kimseler şeytanın etkisiyle etraflarında gelişen ve olumsuz gibi görünen olaylardan çok sarsılırlar. Dolayısıyla bizzat kendileri yardım edilmesi, teskin edilmesi gereken kişiler haline gelirler. Halbuki biraz akıl kullanarak, yaşadıkları olaylar karşısında isabetli kararlar alarak sorunları çözebilme imkanları vardır. Örneklerde de görüldüğü gibi, duygusal kimseler akıl yürütüp çözümler üreten, insanları yönlendiren değil de güdülen, sahip çıkılan, insanlara yük olan kimselerdir. Tüm bunların sonucunda da bu kişiler akıl kullanamayan, kendi içlerinde mutsuz, huzursuz, etraflarına sorun olan atıl kimseler olurlar. Böyle bir durumda akıl tümüyle geri plana atılmıştır. Dolayısıyla da bu anlayıştaki bir kimseden gerçek anlamda bir fayda beklemek yanlış olur. Allah, Kur'an'da bu gibi insanlarla müminlerin farkını şöyle anlatmaktadır. Allah şu örneği verdi. İki kişi, bunlardan birisi dilsiz, hiçbir şeye gücü yetmez ve her şeyiyle efendisinin üstünde bir yük, o, onu hangi yöne gönderse bir hayır getirmez. Şimdi bu, adaletle emreden ve dosdoğru yol üzerinde bulunanla eşit olabilir mi? Nahl Suresi 76. Ayet. Duygusallığın tehlike oluşturan yönlerinden biri de bu kişiye içinde bulunduğu ruh halinin yanlışlığı anlatılmak istendiğinde bunu kesinlikle kabul etmemesi, hatta böyle bir ihtimali dinlemeyi en baştan reddetmesidir. Duygusal bir kimse dışarıdan gelen her türlü fikre kapalıdır. Öyle ki hemen haksızlığa uğradığı hissine kapılarak ya hüzünlenip ağlamaya başlar ya da küsüp bir köşeye çekilir ve içine kapanır. Bu bakımdan duygusal bir insana tavsiyede bulunmak bile söz konusu olmaz. Duygusallık insanlara alıngan bir yapı kazandırır. Bunun sonucu olarak bu kişiler her söylenenin altında kendilerine farklı bir mesaj olduğunu düşünerek içlerinde son derece farklı ve abartılı çıkarımlar yapabilirler. Ayrıca hiçbir açıklama yapmadan uzun süre konuşmama, surat asma, selamlaşmama gibi çocukça protesto yöntemleri kullanabilirler. Bunun yanı sıra gerçekçi düşünemediklerinden ya da gerçeklerle yüz yüze gelmekten çekindiklerinden öz eleştiri yapıp kendilerini düzeltmeleri de mümkün olmaz. Bu zihniyetteki kişiler söylenen her sözü ya kendilerine yapılmış bir haksızlık olarak değerlendirir ya da bunu büyük bir sıkıntıya dönüştürürler. Nitekim Allah kendilerine mutsuzluğu seçen bu tür kişilerden ayetlerde şöyle bahsetmektedir. Allah'tan içi titreyerek korkan öğüt alır düşünür. Mutsuz, bedbaht olan ondan kaçınır. Âlâ Suresi 10. ve 11. Ayetler. Sonuçta duygusal insanlar akıllarını kullanmadıkları için duygularının emrine girerler ve bu yüzden günden güne akılları daha da örtülür. Böyle kimselerin bu hallerinden arınmadıkça dini kavramaları ve yaşamaları mümkün değildir. Çünkü Peygamber Efendimizin de belirttiği gibi aklı olmayanın dini yoktur. Duygusal dolayısıyla akılsız bir insan sağlıklı bir muhakeme yeteneğinden, tutarlı bir mantık örgüsünden yoksundur. Mümin için çok açık olan bir konuda çelişkilere, kuruntulara saplanır, vesveselerle boğuşur. Temiz akıl sahipleri için bir öğüt olan Kur'an'ı anlayamaz, ondan öğüt alamaz, Allah'ı gereği gibi takdir edemez, kendi varoluşunun etrafında, kainatta sürüp giden olayların yaratılış hikmetlerini, dünyanın, cennetin, cehennemin varoluş sebebini kavrayamaz. Allah'tan başka ilah olmamasının ne anlama geldiğini anlayamaz. Bu şuursuzluktaki bir kimsenin her fikri, her düşüncesi, her amacı, her niyeti, her davranışı kendisini bir şirkten başka bir şirke sürükler. Bunlar şeytanın insanları Allah'ın yolundan saptırma yöntemlerindendir. Kur'an'da şeytanın insanları cehenneme sürüklemek için her türlü yöntemi kullanacağı şöyle bildirilmiştir. Allah onu lanetlemiştir. O da şöyle dedi. Andolsun kullarından miktarları tespit edilmiş bir grubu kendime uşak edineceğim. Onları ne olursa olsun şaşırtıp saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah'ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim. Nisa suresi 118. ve 119. ayetler. Allah'ın bu ayetlerini bilerek şeytanın vesveselerinden yüz çeviren, dolayısıyla duygularının etkisine kapılmadan aklını kullanan bir kimse, gerçekleri net ve berrak olarak görür, ona göre davranır. Duygusal, dolayısıyla aklı örtülmüş bir kimsenin içinden çıkamadığı, çok karmaşık, çelişkili, açıklanamaz gibi gördüğü konular, akıllı bir müminin gözünde son derece kolay, açık, net ve sadedir. Duygusallığın peşinden sürüklenen kimseler, akıllarını bir kenara atmış, kendilerini şeytanın büyüsüne ve iradesine teslim etmiş bir şekilde şirkin karanlığı ve bataklığı içinde yaşarlar. Sizler, dünya üzerindeki pek çok insanın farkında olmadığı bu karanlık ruh halinin bilincinde olmanın getirdiği sorumluluğu hiç unutmayın. Allah'a iman etmenin ve ona teslim olmanın kazandırdığı akıl ve ahlakın değerini çok iyi bilin ve şükrünü en iyi şekilde yapın. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Aklın önündeki en büyük engellerden biri, siyasi, toplumsal ve bireysel birçok etkisi olan ruhsal bir bozukluktur. Bu ruhsal bozukluğun adıysa, birçok kişinin tehlike olarak görmediği romantizm ya da diğer adıyla duygusallıktır. Bu programda duygusallığın günlük yaşamdaki etkileri ve duygusallıkla ortaya çıkan akılsızlık örnekleri ele alınacaktır. Akıl, bir insanın sahip olduğu en önemli özelliklerdendir. Akıllı bir kimse, kendisine olduğundan çok daha fazla faydayı çevresine sağlar. İmanın getirdiği ahlaka sahip bir kişinin, Allah'ın rızasını kazanmak dışında hiçbir düşüncesi, hedef ya da ideali yoktur. Böyle bir kişi, Kur'an'da tarif edilen mümin özelliklerini eksiksiz olarak yaşar. Mazlumların korunup kollanması, kimsesizlere, yardıma ihtiyacı olanlara sahip çıkılması, adaletin işlemesi gibi konuların sorumluluğunu üzerinde hisseder. Kur'an'dan öğrendiği bu incelikleri ve vicdani sorumlulukları aklı sayesinde kusursuz bir şekilde gerçekleştirir. Nitekim çözüm getirme, hikmetli konuşma ve yazma, tedbir alma, uygulama, yol gösterme gibi pek çok konuda doğal olarak herkesin gözü akıllı bir kimseyi arar. Çünkü böyle bir kimsenin her tavrından, her konuşmasından, her fikrinden istifade edilir. Aklın gerekliliği bu derece önemliyken, akılsızlığın ne denli ciddi bir tehlike olduğunu tespit etmek hiç de zor değildir. Gerek kişinin şahsı, gerekse toplum geneliyle ilgili olarak akılsızlığın sebep olduğu durumları, getirdiği belaları incelemek çok önemlidir. Bu inceleme durumun ciddiyetinin gereği gibi anlaşılması bakımından faydalı olacaktır. Duygusallığı, kişinin aklın ve mantığın gerektirdiği doğrular yönünde değil de duygularına göre hareket etmesi şeklinde tanımlayabiliriz. Duygusallık, genellikle her insanda değişik yoğunlukta hakim olmasına rağmen, dinden uzak toplumların bütün fertlerinde var olan bir ruhsal hastalıktır. Kur'an'dan uzak, dini yaşamayan bir kimsenin kendini romantizmden tam anlamda kurtarması da mümkün değildir. Çünkü duygusallık ancak insanın aklıyla, yani Kur'an ahlakıyla hareket etmesi sonucunda ortadan kalkabilir. Kur'an'a uymayan bir kimsenin ise az önce belirttiğimiz gibi akledebilmesi mümkün değildir. Burada çok önemli bir nokta dikkat çekmektedir. Duygusallık, cahiliye toplumlarında oldukça makbul sayılan, iyi insan olma ölçüsü olarak kabul edilen, dolayısıyla da kimileri için övünme konusu olan önemli bir ruhi bozukluktur. Ancak hatalı bir çoğunluğun kanaatinde duygusallık öylesine olumlu bir anlam kazanmıştır ki, ağlamayan bir kimseye kolaylıkla kalpsiz, duygusuz bir insan sıfatı yakıştırılabilmektedir. Acaba duygusallık zannedildiği gibi bu kadar masumane bir özellik midir? Bu sorunun cevabı, gerçekçi bir gözle değerlendirildiğinde, duygusallığın son derece vahim sonuçlar doğurduğu gerçeğiyle karşılaşırız. Duygusallığın, günlük yaşamdaki etkileri son derece zararlıdır. Örneğin duygusallık, insanların şikayet ettikleri ve çözüm aradıkları pek çok konuda aciz kalmalarının başlıca sebeplerindendir. Halbuki sorun olarak dile getirilen her şeyin çözümü, yaşanan sıkıntılardan kurtuluş yolları Kur'an'da mevcuttur. Dolayısıyla Kur'an'ı rehber edinen kimseler ya da toplumlar da aklın kazandırdığı avantajlara sahip olur, diğer bir deyişle aklın konforunu yaşarlar. Allah Kur'an'la insanlara doğru yolu gösterdiğini Maide suresinin 15. ve 16. ayetlerinde şöyle bildirir. Size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap geldi. Allah, rızasına uyanları bununla kurtuluş yollarına ulaştırır ve onları kendi izniyle karanlıklardan nura çıkarır. Onları dosdoğru yola yöneltip iletir. Çocukluğumuzdan beri gazetede okuduğu bir haksızlığa, televizyonda seyrettiği aç insanlara ağlayanların duygulu, dolayısıyla da vicdanlı insanlar olduğuna dair yorumlar duymuşuzdur. Halbuki duygusal kişilerin samimi bir ilgi ve çaba göstermeden, yalnızca gözyaşı dökmekten, yakınmaktan öteye geçmeyen bu tepkileri hiçbir fayda, hiçbir çözüm getirmez. Zaten bu tür kimseler, ağlayıp dert edindikleri kimselerin sorunlarına çözüm bulunmasından daha çok onlara üzülmekten zevk alırlar. Bilinç altlarında duygusallığın karanlık halini yaşamak, nefislerinin daha çok hoşuna gider. Karamsarlık, umutsuzluk, acı, keder, bunalım gibi vasıflar cehenneme özgüdür. Ancak dünyada şeytanın duygusallıkla saptırdığı kimselere bu gibi rahatsız edici duyguların çekici gelmesi de oldukça ilginçtir. Ayrıca bu konunun önemli bir yönü daha vardır. Televizyon karşısına geçip hiçbir şey yapmadan gözyaşı döken insanlara, bu kişiler için bir şeyler yapmaları teklif edilse değişen bir şey olmaz. Duygusal kişiler, benim yaptığımdan ne olur, ben tek başına ne yapabilirim ki gibi bahanelerle konudan sıyrılmaya çalışırlar. Duygusal insanlar etraflarında meydana getirdikleri olumsuz hava neticesinde olayları karmaşık ve çözümsüz gibi gösterirler. Bunun sonucunda kendileri gibi çevrelerindeki kimseleri de karamsarlığa ve ümitsizliğe sevk ederler. Bunların yanı sıra pek çok güzel ahlak özelliği de duygusallık içinde yaşandığında bu güzelliğini kaybeder. Hatta son derece tehlikeli bir yön kazanır. Örneğin şefkat, Allah'ın Kur'an'da teşvik ettiği üstün bir ahlak özelliği olmasına rağmen, duygusal bir kişinin yaklaşımıyla şefkat zalim bir kimseye acıma şekline dönüşebilir. Dolayısıyla duygusal kişi zalim birinin yaptıklarını hoş görme, zulmüne rıza gösterme gibi yanlış şekilde şefkati uygulayabilir. Bu bakımdan akıllı bir insan için duygusallığa ait hiçbir üslubu, hiçbir tavrı ve mantığı makul görmek mümkün değildir. Çünkü bu tür bir zihniyet içte barındırıldığı sürece duygusallığa ait eylemler ortam ve şartlara göre çok daha ciddi boyutlarda görülebilir. Ancak burada hassas ve duyarlı olmakla duygusal olmak arasındaki farkı da ayırmak gerekir. İçli, duyarlı, mülayim olmak, Allah'ın Kur'an'da peygamber özelliği olarak vurguladığı üstün özelliklerken, duygusallık Kur'an'da tarif edilen ahlakın tam tersidir. Müminler duygusal değildir, ancak duyarlı ve insancıl kimselerdir. Diğer bir deyişle, hem üstün akıl sahibi, itidalli kimselerdir, hem de insani yönleri son derece kuvvetlidir. Nitekim asıl meziyet de kişinin bu özellikleri bir arada barındırabilmesidir. Allah, Hud suresinin 75. ayetinde, İbrahim peygamberin bu güzel ahlakından, "Doğrusu İbrahim, halim ve gönülden Allah'a yönelen biriydi," diye bahsetmektedir. Hüzün, umutsuzluk, mutsuzluk, karamsarlık gibi olumsuzluklar duygusallık olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla bu olumsuzlukları şefkat, sevgi, merhamet, fedakarlık gibi pek çok güzel ahlak özelliğini kapsayan duygulu olmakla kesinlikle karıştırmamak gerekir. Unutulmamalıdır ki duygusal insanlar bir kişiye sadece acır, onu içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak, sorunlarına çözüm bulmak için hiçbir girişimde bulunmazlar. Ama Allah'ın emrettiği duyarlılığa sahip bir insan, acıma hissettiği kişilere yardım etmek için elinden geleni yapar, sorunlara çözüm arayıp bulur, insanları zor durumdan uzaklaştırmak için gereken tedbirleri de alır. Gerçek şefkat ve sevgi de işte budur. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
İnsan, sevgi, şefkat, merhamet, korku gibi duygularla birlikte yaratılmıştır. Bu duygulara sahip olmak insani bir özelliktir. Burada vurgulanmak istenen nokta ise bir insanın sağlıklı ve dengeli bir ruh haline sahip olabilmesi için bu duygularını imanı ve aklıyla kontrol altında tutması, yönlendirmesi gerektiğidir. Örneğin sevgi insana en başta onu yoktan var eden, kendisine hesapsız rızık ve nimet veren Allah'a karşı duyması için verilmiştir. Sevginin daha sonra da Allah'ı seven ve Allah'ın da kendilerini sevdiği kimselere, yani müminlere karşı yöneltilmesi gerekir. İnsanlara karşı yöneltilen sevgide ölçü, kişinin Allah'a olan yakınlığı, Allah'ın sınırlarını korumada gösterdiği titizlik, Allah korkusu, yani takvasıdır. Bir başka örnek olarak öfke duygusunu verebiliriz. Öfke, haksızlık ve adaletsizlik durumunda ya da Allah'a ve dine karşı gösterilen düşmanlıklara karşı duyulabilir. Öfke, zulümlere karşı müminlerin sorumluluk ve hamiyet hislerini uyaran, harekete geçiren bir duygudur. Fakat müminin hamiyet hislerinin harekete geçmesi her zaman akıl, itidal ve güzel ahlak çerçevesinde gerçekleşir. Hiçbir zaman mümin adalet ve merhametten uzaklaşmaz. Mümin öfkesine kapılıp haksızlığa karşı haksızlık, zulme karşı zulümle cevap vermez, adaletsizliğe sapmaz. Böyle yapması Kur'an'da yasaklanmıştır. Duygularıyla davranan insansa, kimi zaman kendi menfaatini engelleyecek, çok basit bir konuda bile büyük bir öfkeye kapılabilir. Olaylar bazen insanların kendi istekleri doğrultusunda gelişmeyebilir. Böyle bir durumda, duygusal bir insan, kendi arzu ettiği şeyi yapmadığı için ani bir kızgınlıkla hareket edebilir. İçindeki öfke sebebiyle, hiç umulmadık bir anda muhakeme ve yargısı tamamen kapanıp fevri hareketler gösterebilir. Duygusal insanların çoğunlukla eli kolu bağlı oturan, sadece ağlamakla yetinen, yakınıp şikayet eden ama bu yakınmaları, rahatsızlıkları sadece sözde kalan kişiler olduklarına şahit oluruz. Örneğin bir yakınının kaza geçirdiği haberini alan bir insanı düşünelim. Duygusal bir insan, bunda mutlaka bir hayır olduğunu, ardından da nasıl yardım edebileceğini düşünmez. Bunun yerine, genellikle ağlamaya başlar, bayılmaya kalkar. Sağlıkla ilgili gerekli tedbirler alınmış mı, doktor, ilaç durumu yeterli mi gibi akılcı sorular sormak yerine, bizzat kendi teselliye, yardıma muhtaç konuma düşer. Veya yanında birinin aniden fenalaştığını görür. Ama bu kişiye ilk yardımda bulunup ambulans çağıracağına, telaşlanmaya, panik yaratmaya, hayıflanmaya, şuursuz ve akılsız tepkiler vermeye başlayabilir. Kendisinden olanları anlatması istendiğinde de olayı aktaramaz. Kısacası, yaşadığı duygusallık onu aklını kullanamaz hale getirir ve bu kişiyle tüm bağlantı kesilir. Ya da kendisinin önemli bir rahatsızlığı vardır. Ancak bunu bildiği halde, doktora gittiğinde ciddi bir hastalık teşhisiyle karşılaşacağını, böyle bir durumda da korkup üzüleceğini düşünerek hastalığının şikayetlerini umursamaz. Akılcı davrandığında alabileceği tedbirleri görmezden gelerek hastalığını tedavi ettirme fırsatını yitirebilir. Duygusal kişilerin gerçekçi olmayan çıkarım ve mantıkları da son derece ciddi ve hayati sonuçlar doğurabilmektedir. Neticede bu kimseler şeytanın etkisiyle etraflarında gelişen ve olumsuz gibi görünen olaylardan çok sarsılırlar. Dolayısıyla bizzat kendileri yardım edilmesi, teskin edilmesi gereken kişiler haline gelirler. Halbuki biraz akıl kullanarak, yaşadıkları olaylar karşısında isabetli kararlar alarak sorunları çözebilme imkanları vardır. Örneklerde de görüldüğü gibi, duygusal kimseler akıl yürütüp çözümler üreten, insanları yönlendiren değil de güdülen, sahip çıkılan, insanlara yük olan kimselerdir. Tüm bunların sonucunda da bu kişiler akıl kullanamayan, kendi içlerinde mutsuz, huzursuz, etraflarına sorun olan atıl kimseler olurlar. Böyle bir durumda akıl tümüyle geri plana atılmıştır. Dolayısıyla da bu anlayıştaki bir kimseden gerçek anlamda bir fayda beklemek yanlış olur. Allah, Kur'an'da bu gibi insanlarla müminlerin farkını şöyle anlatmaktadır. Allah şu örneği verdi. İki kişi... Bunlardan birisi dilsiz, hiçbir şeye gücü yetmez ve her şeyiyle efendisinin üstünde bir yük, o, onu hangi yöne gönderse bir hayır getirmez. Şimdi bu, adaletle emreden ve dosdoğru yol üzerinde bulunanla eşit olabilir mi? Nahl Suresi 76. Ayet. Duygusallığın tehlike oluşturan yönlerinden biri de bu kişiye içinde bulunduğu ruh halinin yanlışlığı anlatılmak istendiğinde bunu kesinlikle kabul etmemesi, hatta böyle bir ihtimali dinlemeyi en baştan reddetmesidir. Duygusal bir kimse dışarıdan gelen her türlü fikre kapalıdır. Öyle ki hemen haksızlığa uğradığı hissine kapılarak ya hüzünlenip ağlamaya başlar ya da küsüp bir köşeye çekilir ve içine kapanır. Bu bakımdan duygusal bir insana tavsiyede bulunmak bile söz konusu olmaz. Duygusallık insanlara alıngan bir yapı kazandırır. Bunun sonucu olarak bu kişiler her söylenenin altında kendilerine farklı bir mesaj olduğunu düşünerek içlerinde son derece farklı ve abartılı çıkarımlar yapabilirler. Ayrıca hiçbir açıklama yapmadan uzun süre konuşmama, surat asma, selamlaşmama gibi çocukça protesto yöntemleri kullanabilirler. Bunun yanı sıra gerçekçi düşünemediklerinden ya da gerçeklerle yüz yüze gelmekten çekindiklerinden öz eleştiri yapıp kendilerini düzeltmeleri de mümkün olmaz. Bu zihniyetteki kişiler söylenen her sözü ya kendilerine yapılmış bir haksızlık olarak değerlendirir ya da bunu büyük bir sıkıntıya dönüştürürler. Nitekim Allah kendilerine mutsuzluğu seçen bu tür kişilerden ayetlerde şöyle bahsetmektedir. Allah'tan içi titreyerek korkan öğüt alır düşünür. Mutsuz, bedbaht olan ondan kaçınır. Âlâ Suresi 10. ve 11. Ayetler. Sonuçta duygusal insanlar akıllarını kullanmadıkları için duygularının emrine girerler ve bu yüzden günden güne akılları daha da örtülür. Böyle kimselerin bu hallerinden arınmadıkça dini kavramaları ve yaşamaları mümkün değildir. Çünkü Peygamber Efendimizin de belirttiği gibi aklı olmayanın dini yoktur. Duygusal dolayısıyla akılsız bir insan sağlıklı bir muhakeme yeteneğinden, tutarlı bir mantık örgüsünden yoksundur. Mümin için çok açık olan bir konuda çelişkilere, kuruntulara saplanır, vesveselerle boğuşur. Temiz akıl sahipleri için bir öğüt olan Kur'an'ı anlayamaz, ondan öğüt alamaz, Allah'ı gereği gibi takdir edemez, kendi varoluşunun etrafında, kainatta sürüp giden olayların yaratılış hikmetlerini, dünyanın, cennetin, cehennemin varoluş sebebini kavrayamaz. Allah'tan başka ilah olmamasının ne anlama geldiğini anlayamaz. Bu şuursuzluktaki bir kimsenin her fikri, her düşüncesi, her amacı, her niyeti, her davranışı kendisini bir şirkten başka bir şirke sürükler. Bunlar şeytanın insanları Allah'ın yolundan saptırma yöntemlerindendir. Kur'an'da şeytanın insanları cehenneme sürüklemek için her türlü yöntemi kullanacağı şöyle bildirilmiştir. Allah onu lanetlemiştir. O da şöyle dedi: andolsun kullarından miktarları tespit edilmiş bir grubu kendime uşak edineceğim. Onları ne olursa olsun şaşırtıp saptıracağım, en olmadık kuruntulara düşüreceğim ve onlara kesin olarak davarların kulaklarını kesmelerini emredeceğim ve Allah'ın yarattıklarını değiştirmelerini emredeceğim. Nisa suresi 118. ve 119. ayetler. Allah'ın bu ayetlerini bilerek şeytanın vesveselerinden yüz çeviren, dolayısıyla duygularının etkisine kapılmadan aklını kullanan bir kimse, gerçekleri net ve berrak olarak görür, ona göre davranır. Duygusal, dolayısıyla aklı örtülmüş bir kimsenin içinden çıkamadığı, çok karmaşık, çelişkili, açıklanamaz gibi gördüğü konular, akıllı bir müminin gözünde son derece kolay, açık, net ve sadedir. Duygusallığın peşinden sürüklenen kimseler, akıllarını bir kenara atmış, kendilerini şeytanın büyüsüne ve iradesine teslim etmiş bir şekilde şirkin karanlığı ve bataklığı içinde yaşarlar. Sizler, dünya üzerindeki pek çok insanın farkında olmadığı bu karanlık ruh halinin bilincinde olmanın getirdiği sorumluluğu hiç unutmayın. Allah'a iman etmenin ve ona teslim olmanın kazandırdığı akıl ve ahlakın değerini çok iyi bilin ve şükrünü en iyi şekilde yapın. program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
İnsanlar için en önemli ve hayati özelliklerden biri akıldır. Çünkü akıl, insanın Allah'ın varlığını fark etmesinde, dinin inceliklerini kavrayıp yaşamasında en önemli etkendir. Dolayısıyla bir insanın aklına göre değil de duygularına göre yaşaması bir tehlikedir. Duygusallık, aklı tamamen devre dışı bırakan bir ruh halidir. Akılsız insansa, davranışlarıyla hem kendine hem de çevresine zarar verecektir. İşte bu nedenle günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan duygusal tepkilerin bu bakış açısıyla değerlendirilmesi önemlidir. Her insan duygusallığın bir tehlike olduğunu bilmeli ve konuyu kendi üzerinde iyice düşünerek bu karakteri bir an önce terk etmelidir. Duygusallığın yansımalarını yaşamın her anında görmek mümkündür. Duygusal insanlar Allah'ın bir güzellik olarak verdiği şefkat ve merhamet duygularını kimi zaman saptırarak tamamen yanlış yönlerde kullanabilirler. Örnek olarak küçük çocukların, masum sevimli hayvanların ölümlerinden üzüntü duyan, isyan eden bir kimseyi düşünelim. Bu kişiler kendilerine ölçü olarak Kur'an'ı değil de duygusal dürtülerini esas aldıkları için böyle bir davranış içindedirler. Allah'ın hükümleriyle çelişen yanlış bir merhamet anlayışıysa şeytani bir merhamettir. Karşılaştığı olaylar söz konusu kişiyi Allah'a karşı isyana ve şirk koşmaya götürmüştür. Halbuki bu tür bir terkinden aklını kullanıp kurtulan insan gerçeği temiz ve berrak bir şekilde görecektir. Öncelikle ölüm, masum küçük çocuklar ya da mümin kimseler için bir zulüm, eziyet veya azap değildir. Onlar için sonsuz güzel bir hayata atılan adımdır. Ölüm, Allah'ın kullarını kendi katına aldığı bir kapıdır. Şeytan ve onun dostları açısındansa ölüm elbette farklıdır. Dünyadaki azgınlıklarının, nefislerinin sınırsız tutkularının sona erdiği ve kendilerine vaat edilen ebedi azap kapısının açıldığı andır. Bu yüzden şeytan ölümü çirkin bir kötülük olarak görür ve göstermeye çalışır. Bu değerlendirmesi kendisi açısından doğrudur fakat masumlar ve müminler için geçerli değildir. Cehenneme gidecek biri açısından ölüm gerçekten kötü bir olaydır. Cennete gidecek içinse tam tersine sevindiricidir. Şeytani merhamet aynı zamanda kişiyi karşı tarafa fayda değil, tam aksine zarar verecek bir merhamet göstermeye yöneltir. Dinden uzak toplumlarda insanlar karşılarındaki kişinin ahirette zarara uğrayıp uğramayacağını düşünmeden her şeyi yapmalarına göz yumarlar. Örneğin kötü bir ahlak göstermesine müsaade eder, Allah'ın haram kıldığı bir fiili uygulamasına ses çıkarmaz, hatta bu konuda yardımcı olurlar. Oruç tutabilecek yaşa gelmiş olan çocuğunun kendince aç kalmasına dayanamadığı için oruç tutmasına izin vermeyen bir anne baba bu konuda örnektir. Uyandırmaya kıyamadığı için yakınındaki birini sabah namazına kaldırmayan bir kimse de şeytani merhamet anlayışına örnek olarak gösterilebilir. Müminlerin bu konuda kendilerine aldıkları ölçü ise gösterilecek merhametin karşı tarafın ahiretini mutlaka olumlu yönde etkilemesidir. Kimi zaman bir mümine olan sevgileri ve merhametleri onlar adına bir takım önlemler almayı ya da eleştirilerde bulunmayı gerektirebilir. Karşılarındaki kişinin yaptığı kötü bir tavırda onu eleştirebilir, içinde bulunduğu durumdan caydıracak konuşmalar yapabilir, Kur'an'ın bir emri olarak kötülükten men edebilirler. Gerçek merhamet de budur. Çünkü müminler bunları yaparak karşılarındaki kişinin nefsine ağır gelebilecek bir söz söylemeyi, onun Kur'an dışı bir hareketini engellemeyi göze alırlar. Ama o kişinin sonsuz hayatını cehennem gibi geri dönüşü olmayan bir azap içinde geçirmesini göze almazlar. Bu nedenle Allah'ın en beğeneceği ve en çok hoşnut olacağı ahlakı yaşaması yönünde teşvik ederek onu cennete hazırlarlar. İşte bu olabilecek en üstün merhamet örneğidir. Unutmamak gerekir ki asıl merhametsizlik karşı tarafın ahiretini düşünmeksizin yaptığı yanlışlara bile bile seyirci kalmaktır. Şeytani merhamet beraberinde haksızlık ve adaletsizliği de getirir. Akıl sahibi bir mümin her durumda adaletle ve Allah'ın rızasına uyarak kararlar alır, hükümler verir. Duygusal insanlarsa şeytani merhamet hislerine ve acıma duygularına kapılarak kolayca adaletsiz davranabilir, haksızlık yapabilirler. Nefislerinin, duygularının, istek ve tutkularının gösterdiği yönde hareket ederler. Bir olay karşısında haklıyı haksızı bilmeden, adil ve akılcı bir değerlendirme yapmadan ve en önemlisi Kur'an'ın hükümlerini gözetmeden cahilce bir acıma duygusuna kapılabilirler. İşte bu nedenle genellikle hem kendilerini hem de karşılarındaki insanları zarara sokabilecek girişimlerde bulunurlar. Yanlış yönlendirmeler yapar ve yanlış kararlar alırlar. Elbette bu kişilerin yaşadığı merhamet, Kur'an'ın emrettiği güzel ahlaktan çok uzak bir yapı ortaya çıkarır. Duygusallığın insanların muhakemesini nasıl olumsuz etkilediğini göstermesi açısından bu örnekler çok önemlidir. Duygusal kişilerin en önemli özelliklerinden biri de bencil olmalarıdır. Böyle bir insan bencilliği çok köklü bir şekilde içinde barındırdığı için olayları değerlendiriş şekli, yorumları da hep tek taraflı olur. Örneğin, başta kendisine olmak üzere yakınlarına ya da sempati duyduğu kimselere karşı ayrıcalık tanıyabilir. Yapılan çirkin tavırlara, hatta suç olabilecek eylemlere karşı göz yumması bile söz konusudur. Bu tür kimselerin dışarıdan fedakarlık gibi görünen tavır ve davranışları olabilir. Ama bunlar aslında duygularını tatmin etmek için gösterdikleri davranışlardır. Bu nedenle duygusal bir kimsenin adaletli davranmasını, hakkaniyetli olmasını bekleyemeyiz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi böyle bir kişi bilgisine başvurulan bir konuda gerçekleri yansıtmayan bir şahitlik yapabilir. Hatta sırf yakını olduğu için yapılan hatalı bir eylemi gizlemesi de mümkündür. Oysa adaletli davranmak müminin en önemli özelliklerinden biridir. Nitekim Allah Kur'an'da her koşulda adaletle davranmayı emretmiştir. etmektedir. Nisa suresinin 135. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa, Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun, ister fakir olsun, çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker ya da yüz çevirirseniz, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
İnsandaki baskın duygulardan biri de minnettarlık, diğer adıyla şükran duygusudur. İnsan gerek doğuştan, gerekse hayatının her anında kendisine doğru sürekli bir nimet akışıyla karşı karşıyadır. Kendisine gelen nimetler çoğunlukla sebepler aracılığıyla olduğu için insan şükran duygularını bu sebeplere yönlendirmeye çok eğilimlidir. Oysa bu duygunun gerçek anlamda yönetilmesi gereken tek merciğinin Allah olduğu Kur'an'da bize defalarca belirtilmektedir. Kur'an'da bu minnettarlık şükretmek olarak tanımlanır. Şükretmek, aracılar kim ya da ne olursa olsun, bütün nimetleri gönderenin yalnızca Allah olduğunun ve her konuda yalnızca ona muhtaç olduğunun bilincinde olmaktır. Allah'a karşı teşekkür ve minnettarlığını da kalben ve dille ifade etmektir. Yalnızca Allah'a şükretmek ve yalnızca O'na minnettar olmak, ayetlerde gerçek bir kulluğun göstergesi olarak belirtilmiştir. Bakara suresinin 172. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız Allah'a şükredin. Gerçekten de yalnızca Allah'a şükreden bir kimse, bütün nimetlerin Allah'tan geldiğini kavramış demektir. Yani, her şeyin O'nun elinde, O'nun kontrolünde olduğunun, kısacası Allah'tan başka ilah olmadığının bilincindedir. Bütün nimetlerin Allah'tan geldiğinin bilincinde olan bir kimse ise, yegane güç, kuvvet ve söz sahibinin Allah olduğunu bilir. Bu kimse Allah'tan başka ilah olmadığını kalbine yerleştirmiş, katıksız imana sahip bir kimse demektir. Kur'an'da tarif edilen ve övülen insan modeli de budur. Müzik Duygusal insanlarda ise durum tam tersidir. Bu kimseler sahip oldukları bütün nimetleri Allah'ın bunları yaratırken vesile kıldığı maddelere ve şahıslara bağlar. Bunun sonucunda da onlardan medet umarlar. Onlara müteşekkir kalır, onlara şükretmeye çalışırlar. Kısaca Allah'tan başka güç ve etki sahibi sandıkları sayısız sahte ilahlar edinirler. Akıllarını kullanmadıkları için bütün bu sahte ilahları da onların yaptıklarını da Allah'ın yarattığını kavrayamazlar. Allah'ın dilemesi ve emri olmaksızın hiç kimsenin hiçbir şey yapamayacağını, hiçbir şeye güçlerinin yetmeyeceğini göremezler. Bu yanlış minnettarlık duygusu romantik insanlarda ezikliğe neden olur. Kendilerine minnet ettikleri kişiler karşısında kendilerini ezik hisseder, bunu hareket ve sözleriyle açığa vururlar. Bu kişiler patronları, bir aile büyükleri, zengin bir akrabaları gibi gözlerinde çok büyüttükleri insanlar olabilir. İşte bir mümine asla yakışmayan bu tavır, romantizmin insanlara verdiği sayısız sıkıntıdan sadece biridir. Romantizm, kimi insanlarda içine kapanıklık, insanlarla iletişim kuramama biçiminde kendini gösterir. Bu tür duygusallıkta kişi yalnızca kendi dünyasında, kendi sorunlarıyla ilgilenen, çevresinde olup bitenlere karşı duyarsız ve etkisiz bir yapı sergiler. Kur'an'da emredilen güçlü bir kişiliğe sahip olmadığından dış dünyanın olaylarıyla başa çıkacak dirayeti ve gücü gösteremez. Karşısına çıkan sorunların üstesinden gelmeyi göze alamaz, sürekli aciz, çaresiz ve başarısız bir kişilik sergiler. Tevekkülü, Allah'a dayanıp güvenmeyi, Allah'a yönelip ondan yardım istemeyi düşünmediği için kendini tüm dünyaya karşı tek başına ve savunmasız hisseder. Bu yüzden kendi içinde yarattığı hayal dünyasının dışına çıkmaktan korkar. Duygusallığın sebep olduğu bu melankoli hali, bu tip kişileri bunalıma kadar sürükler. Kendini insanlardan tecrit etme, stresli olma, moral bozukluğu, sinir krizleri geçirme, yas tutma, bunalıma girme ya da intihar düşüncesi gibi tavırlar duygusal insanlara özgüdür. Örneğin arkadaşının yaptığı bir espriden alınan bir genç kız, bütün geceyi ağlayarak geçirmeyi, bütün akşam arkadaşının bu sözü söylemesinin nedeni üzerine düşünmeyi makul görebilir. Bir başkası içinse, saçının beyazlaması ya da değişmeyecek fiziksel bir kusur, bunalıma girmesi için yeterli olabilir. Gözü neden renkli değil, boyu neden biraz daha uzun değil gibi yüzlerce konu, zihnini meşgul ederek soruna dönüşür. Duygusal bir insanın tüm bunlar için canı sıkılır, üzüntü duyar. Bu tür kişilerde karanlıkta oturarak düşünme adı altında vesvese yapma, hüzünle şiirler yazma, saatlerce duvara bakarak hayal kurma tipik davranışlardır. Yağmurda yürüme, derin derin iç çekme, uzaklara dalma, omza yaslanıp ağlama, gözleri dolarak sesi titreyerek konuşma gibi tavırlar da duygusal kişilerde sıklıkla görülür. Bazıları efkar dağıtma adı altında içki ve sigaraya boğulur. Neticede bunların hepsi karanlık bir dünyaya ait iç sıkıntısına, huzursuzluğa, kısacası ruhen ve bedenen sağlıksız bir hayat sürmelerine sebep olur. Bunların hepsinden önemlisi de duygusal insanların Allah'ın beğenmediği bir ahlakı yaşamış, onun hoşnut olmadığı bir hayatı benimsemiş olmalarıdır. Bu tür kişiler elbette ömürleri boyunca kendilerini odalarına kapatıp yaşamazlar. Diğer insanlarla birlikte sosyal hayatın içinde yer alır, ancak kişilik bozukluklarını toplum içinde de devam ettirirler. Genelde alıngan ve kırılgan bir yapıya sahiptirler. Her sözden kendi aleyhlerinde bir mesaj çıkarır, hiç kastedilmeyen anlamları üzerlerine alırlar. Sık sık bozulur, küserler. Basit bir olay karşısında bile gözleri dolar, gizli gizli ağladıkları görülür. Müzik Gerçekte buraya kadar saydığımız tüm duygusallık türleri, akılcılığı terk edip duygularına bağımlı yaşayan herkeste belli derecelerde mevcuttur. Ancak şartlara ve kişilere göre farklı biçimlerde dışa vurulur. Örneğin, öfkeli, asabi, dengesiz bir kimse, kendisine her ne kadar sert ve haşin bir görünüm vermeye çalışsa da, aslında duygusallığını ve acizliğini asabiyet kılıfı altında gizlemektedir. Böyle bir kimse, hiç umulmadık bir anda ağlayıp sızlanmaya başlayabilir, kendini küçük düşürecek durumlara sokabilir. Kısaca, bir insan iman etmiyorsa ve iman edenlerin sahip olduğu akla sahip değilse, bir akıl ve karakter zafiyeti olan duygusallığı içinde taşır. Ortam ve şartlara, karşısına çıkan olaylara göre de bu duygusallığını çeşitli dengesizlik ve kişilik bozuklukları şeklinde dışarı vurur. Duygusallık ancak iman eden, Allah'tan korkan ve akleden müminleri etkisi altına alamaz. Şeytanın ihlaslı müminlere karşı hiçbir etkisi yoktur. Dolayısıyla şeytan duygusallık silahını müminlere karşı kullanamaz. Allah Hicr suresinin 42. ayetinde şeytan için, "Şüphesiz kışkırtılıp saptırılmışlardan sana uyanlar dışında senin benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiçbir gücün yoktur." buyurmuştur. İşte bu nedenle müminler, imanlarından, Kur'an'a bağlılıklarından ve akıllarından kaynaklanan sağlam, güçlü, dengeli ve dirayetli bir kişiliğe sahiptirler. Gelin siz de her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu bilerek davranın ve duygusallığın tüm olumsuz etkilerinden sakının. Böyle davranarak insanları duygusallığın karanlık dünyasından çıkarmaya vesile olmanın hem zevkini yaşayın hem sevabını kazanın. Bu program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
İnsanlar için en önemli ve hayati özelliklerden biri akıldır. Çünkü akıl, insanın Allah'ın varlığını fark etmesinde, dinin inceliklerini kavrayıp yaşamasında en önemli etkendir. Dolayısıyla bir insanın aklına göre değil de duygularına göre yaşaması bir tehlikedir. Duygusallık, aklı tamamen devre dışı bırakan bir ruh halidir. Akılsız insansa, davranışlarıyla hem kendine hem de çevresine zarar verecektir. İşte bu nedenle günlük hayatta sıklıkla karşılaşılan duygusal tepkilerin bu bakış açısıyla değerlendirilmesi önemlidir. Her insan duygusallığın bir tehlike olduğunu bilmeli ve konuyu kendi üzerinde iyice düşünerek bu karakteri bir an önce terk etmelidir. Thank you. Duygusallığın yansımalarını yaşamın her anında görmek mümkündür. Duygusal insanlar Allah'ın bir güzellik olarak verdiği şefkat ve merhamet duygularını kimi zaman saptırarak tamamen yanlış yönlerde kullanabilirler. Örnek olarak küçük çocukların, masum sevimli hayvanların ölümlerinden üzüntü duyan, isyan eden bir kimseyi düşünelim. Bu kişiler kendilerine ölçü olarak Kur'an'ı değil de duygusal dürtülerini esas aldıkları için böyle bir davranış içindedirler. Allah'ın hükümleriyle çelişen yanlış bir merhamet anlayışıysa şeytani bir merhamettir. Karşılaştığı olaylar söz konusu kişiyi Allah'a karşı isyana ve şirk koşmaya götürmüştür. Halbuki bu tür bir terkinden aklını kullanıp kurtulan insan gerçeği temiz ve berrak bir şekilde görecektir. Öncelikle ölüm, masum küçük çocuklar ya da mümin kimseler için bir zulüm, eziyet veya azap değildir. Onlar için sonsuz güzel bir hayata atılan adımdır. Ölüm, Allah'ın kullarını kendi katına aldığı bir kapıdır. Şeytan ve onun dostları açısındansa ölüm elbette farklıdır. Dünyadaki azgınlıklarının, nefislerinin sınırsız tutkularının sona erdiği ve kendilerine vaat edilen ebedi azap kapısının açıldığı andır. Bu yüzden şeytan ölümü çirkin bir kötülük olarak görür ve göstermeye çalışır. Bu değerlendirmesi kendisi açısından doğrudur fakat masumlar ve müminler için geçerli değildir. Cehenneme gidecek biri açısından ölüm gerçekten kötü bir olaydır. Cennete gidecek içinse tam tersine sevindiricidir. Şeytani merhamet aynı zamanda kişiyi karşı tarafa fayda değil, tam aksine zarar verecek bir merhamet göstermeye yöneltir. Dinden uzak toplumlarda insanlar, karşılarındaki kişinin ahirette zarara uğrayıp uğramayacağını düşünmeden her şeyi yapmalarına göz yumarlar. Örneğin, kötü bir ahlak göstermesine müsaade eder, Allah'ın haram kıldığı bir fiili uygulamasına ses çıkarmaz, hatta bu konuda yardımcı olurlar. Oruç tutabilecek yaşa gelmiş olan çocuğunun kendince aç kalmasına dayanamadığı için oruç tutmasına izin vermeyen bir anne baba bu konuda örnektir. Uyandırmaya kıyamadığı için yakınındaki birini sabah namazına kaldırmayan bir kimse de şeytani merhamet anlayışına örnek olarak gösterilebilir. Müminlerin bu konuda kendilerine aldıkları ölçü ise gösterilecek merhametin karşı tarafın ahiretini mutlaka olumlu yönde etkilemesidir. Kimi zaman bir mümine olan sevgileri ve merhametleri onlar adına bir takım önlemler almayı ya da eleştirilerde bulunmayı gerektirebilir. Karşılarındaki kişinin yaptığı kötü bir tavırda onu eleştirebilir, içinde bulunduğu durumdan caydıracak konuşmalar yapabilir, Kur'an'ın bir emri olarak kötülükten men edebilirler. Gerçek merhamet de budur. Çünkü müminler bunları yaparak karşılarındaki kişinin nefsine ağır gelebilecek bir söz söylemeyi, onun Kur'an dışı bir hareketini engellemeyi göze alırlar. Ama o kişinin sonsuz hayatını cehennem gibi geri dönüşü olmayan bir azap içinde geçirmesini göze almazlar. Bu nedenle Allah'ın en beğeneceği ve en çok hoşnut olacağı ahlakı yaşaması yönünde teşvik ederek onu cennete hazırlarlar. İşte bu olabilecek en üstün merhamet örneğidir. Unutmamak gerekir ki asıl merhametsizlik karşı tarafın ahiretini düşünmeksizin yaptığı yanlışlara bile bile seyirci kalmaktır. Şeytani merhamet beraberinde haksızlık ve adaletsizliği de getirir. Akıl sahibi bir mümin her durumda adaletle ve Allah'ın rızasına uyarak kararlar alır, hükümler verir. Duygusal insanlarsa şeytani merhamet hislerine ve acıma duygularına kapılarak kolayca adaletsiz davranabilir, haksızlık yapabilirler. Nefislerinin, duygularının, istek ve tutkularının gösterdiği yönde hareket ederler. bir olay karşısında haklıyı haksızı bilmeden, adil ve akılcı bir değerlendirme yapmadan ve en önemlisi Kur'an'ın hükümlerini gözetmeden cahilce bir acıma duygusuna kapılabilirler. İşte bu nedenle genellikle hem kendilerine hem de karşılarındaki insanları zarara sokabilecek girişimlerde bulunurlar. Yanlış yönlendirmeler yapar ve yanlış kararlar alırlar. Elbette bu kişilerin yaşadığı merhamet, Kur'an'ın emrettiği güzel ahlaktan çok uzak bir yapı ortaya çıkarır. Duygusallığın insanların muhakemesini nasıl olumsuz etkilediğini göstermesi açısından bu örnekler çok önemlidir. Duygusal kişilerin en önemli özelliklerinden biri de bencil olmalarıdır. Böyle bir insan bencilliği çok köklü bir şekilde içinde barındırdığı için olayları değerlendiriş şekli, yorumları da hep tek taraflı olur. Örneğin, başta kendisine olmak üzere yakınlarına ya da sempati duyduğu kimselere karşı ayrıcalık tanıyabilir. Yapılan çirkin tavırlara, hatta suç olabilecek eylemlere karşı göz yumması bile söz konusudur. Bu tür kimselerin dışarıdan fedakarlık gibi görünen tavır ve davranışları olabilir. Ama bunlar aslında duygularını tatmin etmek için gösterdikleri davranışlardır. Bu nedenle duygusal bir kimsenin adaletli davranmasını, hakkaniyetli olmasını bekleyemeyiz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi böyle bir kişi bilgisine başvurulan bir konuda gerçekleri yansıtmayan bir şahitlik yapabilir. Hatta sırf yakını olduğu için yapılan hatalı bir eylemi gizlemesi de mümkündür. Oysa adaletli davranmak müminin en önemli özelliklerinden biridir. Nitekim Allah Kur'an'da her koşulda adaletle davranmayı emretmektedir. Nisa suresinin 135. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız ve yakınlarınız aleyhine bile olsa Allah için şahitler olarak adaleti ayakta tutun. Onlar ister zengin olsun, ister fakir olsun, çünkü Allah onlara daha yakındır. Öyleyse adaletten dönüp hevanıza uymayın. Eğer dilinizi eğip büker ya da yüz çevirirseniz şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberi olandır. Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.
Sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
İnsandaki baskın duygulardan biri de minnettarlık, diğer adıyla şükran duygusudur. İnsan gerek doğuştan, gerekse hayatının her anında kendisine doğru sürekli bir nimet akışıyla karşı karşıyadır. Kendisine gelen nimetler çoğunlukla sebepler aracılığıyla olduğu için insan şükran duygularını bu sebeplere yönlendirmeye çok eğilimlidir. Oysa bu duygunun gerçek anlamda yönetilmesi gereken tek mercinin Allah olduğu Kur'an'da bize defalarca belirtilmektedir. Kur'an'da bu minnettarlık şükretmek olarak tanımlanır. Şükretmek, aracılar kim ya da ne olursa olsun, bütün nimetleri gönderenin yalnızca Allah olduğunun ve her konuda yalnızca O'na muhtaç olduğunun bilincinde olmaktır. Allah'a karşı teşekkür ve minnettarlığını da kalben ve dille ifade etmektir. Yalnızca Allah'a şükretmek ve yalnızca O'na minnettar olmak, ayetlerde gerçek bir kulluğun göstergesi olarak belirtilmiştir. Bakara suresinin 172. ayetinde şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiklerimizin temiz olanlarından yiyin ve yalnızca O'na kulluk ediyorsanız Allah'a şükredin. Gerçekten de yalnızca Allah'a şükreden bir kimse, bütün nimetlerin Allah'tan geldiğini kavramış demektir. Yani, her şeyin O'nun elinde, O'nun kontrolünde olduğunun, kısacası Allah'tan başka ilah olmadığının bilincindedir. Bütün nimetlerin Allah'tan geldiğinin bilincinde olan bir kimse ise, yegane güç, kuvvet ve söz sahibinin Allah olduğunu bilir. Bu kimse, Allah'tan başka ilah olmadığını kalbine yerleştirmiş, katıksız imana sahip bir kimse demektir. Kur'an'da tarif edilen ve övülen insan modeli de budur. Duygusal insanlarda ise durum tam tersidir. Bu kimseler sahip oldukları bütün nimetleri Allah'ın bunları yaratırken vesile kıldığı maddelere ve şahıslara bağlar. Bunun sonucunda da onlardan medet umarlar. Onlara müteşekkir kalır, onlara şükretmeye çalışırlar. Kısaca Allah'tan başka güç ve etki sahibi sandıkları sayısız sahte ilahlar edinirler. Akıllarını kullanmadıkları için bütün bu sahte ilahları da onların yaptıklarını da Allah'ın yarattığını kavrayamazlar. Allah'ın dilemesi ve emri olmaksızın hiç kimsenin hiçbir şey yapamayacağını, hiçbir şeye güçlerinin yetmeyeceğini göremezler. Bu yanlış minnettarlık duygusu romantik insanlarda ezikliğe neden olur. Kendilerine minnet ettikleri kişiler karşısında kendilerini ezik hisseder, bunu hareket ve sözleriyle açığa vururlar. Bu kişiler patronları, bir aile büyükleri, zengin bir akrabaları gibi gözlerinde çok büyüttükleri insanlar olabilir. İşte bir mümine asla yakışmayan bu tavır, romantizmin insanlara verdiği sayısız sıkıntıdan sadece biridir. Romantizm, kimi insanlarda içine kapanıklık, insanlarla iletişim kuramama biçiminde kendini gösterir. Bu tür duygusallıkta kişi, yalnızca kendi dünyasında, kendi sorunlarıyla ilgilenen, çevresinde olup bitenlere karşı duyarsız ve etkisiz bir yapı sergiler. Kur'an'da emredilen güçlü bir kişiliğe sahip olmadığından, dış dünyanın olaylarıyla başa çıkacak dirayeti ve gücü gösteremez. Karşısına çıkan sorunların üstesinden gelmeyi göze alamaz, sürekli aciz, çaresiz ve başarısız bir kişilik sergiler. Tevekkülü, Allah'a dayanıp güvenmeyi, Allah'a yönelip ondan yardım istemeyi düşünmediği için, kendini tüm dünyaya karşı tek başına ve savunmasız hisseder. Bu yüzden kendi içinde yarattığı hayal dünyasının dışına çıkmaktan korkar. Duygusallığın sebep olduğu bu melankoli hali, bu tip kişileri bunalıma kadar sürükler. Kendini insanlardan tecrit etme, stresli olma, moral bozukluğu, sinir krizleri geçirme, yas tutma, bunalıma girme ya da intihar düşüncesi gibi tavırlar duygusal insanlara özgüdür. Örneğin arkadaşının yaptığı bir espriden alınan bir genç kız bütün geceyi ağlayarak geçirmeyi, bütün akşam arkadaşının bu sözü söylemesinin nedeni üzerine düşünmeyi makul görebilir. Bir başkası içinse saçının beyazlaması ya da değişmeyecek fiziksel bir kusur bunalıma girmesi için yeterli olabilir. Gözü neden renkli değil, boyu neden biraz daha uzun değil gibi yüzlerce konu zihnini meşgul ederek soruna dönüşür. Duygusal bir insanın tüm bunlar için canı sıkılır, üzüntü duyar. Bu tür kişilerde karanlıkta oturarak düşünme adı altında vesvese yapma, hüzünle şiirler yazma, saatlerce duvara bakarak hayal kurma tipik davranışlardır. Yağmurda yürüme, derin derin iç çekme, uzaklara dalma, omza yaslanıp ağlama, gözleri dolarak sesi titreyerek konuşma gibi tavırlar da duygusal kişilerde sıklıkla görülür. Bazıları efkar dağıtma adı altında içki ve sigaraya boğulur. Neticede bunların hepsi karanlık bir dünyaya ait iç sıkıntısına, huzursuzluğa, kısacası ruhen ve bedenen sağlıksız bir hayat sürmelerine sebep olur. Bunların hepsinden önemlisi de duygusal insanların Allah'ın beğenmediği bir ahlakı yaşamış, onun hoşnut olmadığı bir hayatı benimsemiş olmalarıdır. Bu tür kişiler elbette ömürleri boyunca kendilerini odalarına kapatıp yaşamazlar. Diğer insanlarla birlikte sosyal hayatın içinde yer alır, ancak kişilik bozukluklarını toplum içinde de devam ettirirler. Genelde alıngan ve kırılgan bir yapıya sahiptirler. Her sözden kendi aleyhlerinde bir mesaj çıkarır, hiç kastedilmeyen anlamları üzerlerine alırlar. Sık sık bozulur, küserler. Basit bir olay karşısında bile gözleri dolar, gizli gizli ağladıkları görülür. Gerçekte buraya kadar saydığımız tüm duygusallık türleri, akılcılığı terk edip duygularına bağımlı yaşayan herkeste belli derecelerde mevcuttur. Ancak şartlara ve kişilere göre farklı biçimlerde dışa vurulur. Örneğin, öfkeli, asabi, dengesiz bir kimse, kendisine her ne kadar sert ve haşin bir görünüm vermeye çalışsa da, aslında duygusallığını ve acizliğini asabiyet kılıfı altında gizlemektedir. Böyle bir kimse, hiç umulmadık bir anda ağlayıp sızlanmaya başlayabilir, kendini küçük düşürecek durumlara sokabilir. Kısaca, bir insan iman etmiyorsa ve iman edenlerin sahip olduğu akla sahip değilse, bir akıl ve karakter zafiyeti olan duygusallığı içinde taşır. Ortam ve şartlara, karşısına çıkan olaylara göre de bu duygusallığını çeşitli dengesizlik ve kişilik bozuklukları şeklinde dışarı vurur. Duygusallık ancak iman eden, Allah'tan korkan ve akleden müminleri etkisi altına alamaz. Şeytanın ihlaslı müminlere karşı hiçbir etkisi yoktur. Dolayısıyla şeytan duygusallık silahını müminlere karşı kullanamaz. Allah Hicr suresinin 42. ayetinde şeytan için, "Şüphesiz kışkırtılıp saptırılmışlardan sana uyanlar dışında senin benim kullarım üzerinde zorlayıcı hiçbir gücün yoktur." buyurmuştur. İşte bu nedenle müminler, imanlarından, Kur'an'a bağlılıklarından ve akıllarından kaynaklanan sağlam, güçlü, dengeli ve dirayetli bir kişiliğe sahiptirler. Gelin siz de her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu bilerek davranın ve duygusallığın tüm olumsuz etkilerinden sakının. Böyle davranarak insanları duygusallığın karanlık dünyasından çıkarmaya vesile olmanın hem zevkini yaşayın hem sevabını kazanın. Program Harun Yahya'nın eserlerinden uyarlanmıştır.